Ayrım 30, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 296. Manatasi hala hayatta olduğunu göstermek için askerlerinin önünde şöyle bir döndü. Savaşçılar neşeyle aykırdılar ve kalkanlarını havaya kaldırıp kraliçelerini selamladılar. Bay Ete diye bağırıyorlardı. Z diye çığlık attı kraliçe. Z Amadoda ve ulumaya başladı. Askerleri bu sesle çılgına dönmüştü. Z diye vahşice bağırdılar ve bir volkanın ağzından dökülen lavlar gibi barikatlara doğru ilerlemeye başladılar. Manatasi hala dans ediyordu. Jim diğer tüfeği alarak yaklaşan siyah dalga arasından kadının ince bedenini bulmaya çalıştı ve tekrar ateş etti. Kraliçenin yanındaki sorguçlu Induna vuruldu ve kollarını savurarak yere yıkıldı. Ama Manatase dans etmeye devam ediyordu. Öfkesiyle birlikte gücü de her geçen an artıyor gibiydi. ''Sağlam durun ve uygun anı bekleyin.'' dedi Jim adamlarına. Savaşçıların ilk sırası düzlüğe indi ve yaralılar da ölülerin bedenleri üzerinden geçti. ''Şimdi!'' diye bağırdı Jim. ''Ateş!'' İlk sıra bir duvara çarpmış gibi yere yıkıldı. Ama artlarından gelen savaşçılar yeni bedenlerle yükselmiş yığını tırmanarak ilerlemeye devam etti. Tüfeklerin ateş gibi olmuş namluları dokunan silahşörlerin ellerini yakıyordu. Çelik o kadar ısınmıştı ki barut içine döküldüğü anda bile ateş alabilirdi. Çoban çocukların soğutmak için su fıçılarına soktuğu tüfekler bir buhar bulutu yükselmesine neden oluyordu. O telaş içindeyken bile çakmak taşlarını ıslatmayacak kadar dikkatliydiler. Tüfekleri soğutma gereği tekrar doldurma işini yavaşlatmıştı. Adamlar umutsuzca dolu tüfeklerin getirilmesine aykırıyor, savunmaları giderek etkinliğini yitiriyordu. Küçük çocuklardan bazıları yorucu iş yüzünden bitkin düşmüştü ve paniğe kapılmak üzerelerdi. Louisa barikatlardaki yerinden ayrılarak çocukların yanına gitti ve onları sakinleştirip cesaret verdi. ''Yaptığınız talimleri unutmayın, acele etmeyin.'' Jim yoğun duman ve yaklaşan savaşçı yığını arasından Manatase'yi tekrar gördü. Askerlerinin hemen arkasındaydı ve ilerlemeleri için onları cesaretlendiriyordu. Vahşi çığlıkları ve uluması askerlere olağanüstü bir güç veriyordu. Ölü ve yaralı yığınlarının üzerinden barikatlara doğru daha fazla sayıda savaşçı yaklaşıyordu. Kan kokusunu alıyorlar, taze bir hırsla ilerliyorlardı. Haykırışları savunmacıların ruhlarını donduruyor, kollarının dermanını kesiyordu. Üzerlerine yağan saçmalar yüzünden arabaların üzerine tırmanamayan savaşçılar ortadaki arabayı sallamaya başladı. 50 adamın gücüyle sallanan araba her an devrilecekmiş gibi görünüyordu. Jim korktuğunun çok yakında başına geleceğini gördü. Savaşçılar arabanın devrilmesiyle ortaya çıkacak boşluklar içeri dalacak, assegaileri kanla kaplanacak ve savaş birkaç dakika içinde sona erecekti. Manatase fırsatı görmüş, zaferin çok yakında olduğunu anlamıştı. Arka sıradaki savaşçılara yaklaşıp olanları daha iyi takip etmek için bir kaya yığınının üzerine tırmandı. "Z!" diye haykırdı, "Z!" Askerleri ona karşılık verdi ve arabayı daha büyük bir güçle omuzladılar. Araba devrilme noktasına geldikten sonra tekrar dört tekerleği üzerine düştü. "Şikekela!" diye bağırdı Indunalar. "Tekrar!" Savaşçılar tekrar itmek için hazırlandılar. Birkaçı eğilip tekerleklerin parmaklarını kavradı. Jim tekrar Manatase'ye döndü. Kadının üzerine çıktığı kayalar Jim'in barut fıçısını gizlemek için oraya yığmış olduğu kayalardı. Arabanın ön tekerleklerinin altına bir göz attı. Yavaş yanan fitilin bir ucu hala parmaklardan birine bağlıydı. Fitil Nuguni cesetlerinin yığınları altından Manatase'nin üzerinde durduğu kayalara kadar uzanıyordu. Jim fitili ince bir toprak katmanı altına gömmüştü. Savaşçıların basıp geçtiği bazı yerlerde açığa çıkmış olduğunu gördü. Belki fitilin diğer ucu fıçıdan uzaklaşmıştı. ''Bunu öğrenmenin bir tek yolu var.'' dedi kararlı bir şekilde. Çoban çocuğun getirdiği dolu tüfeği aldı ve horozu kaldırarak arabanın sallanan gövdesinin arkasına çöktü. Araba şimdi devrilecek olursa bir böcek gibi ezilirim diye düşünerek fitilin ucunu buldu ve tüfeğin falya tavasının üzerine yerleştirdi. Fitili tek eliyle orada tutarak tetiği çekti. İnen çakmak taşının çıkardığı kıvılcımlar falya tavasındaki barut tozunu ateşledi. Tüfek sarsıldı ve kurşun ayaklarının hemen dibinde yere gömüldü. Barutun tutuşmasıyla fitil de alev almıştı. Ucu tıslayarak karardı ve üzerindeki alev yuvasına giren bir yılan misali toprağın altında gözden kayboldu. Jim şiddetle sarsılan arabanın arkasından hızla çekildi ve Manatase'ye baktı. Kadının yarasından akan kanlar bedeninin yan tarafını kaplamıştı. Jim'i gören kraliçe assegaisinin ucunu ona yöneltti. Korkunç bir şekilde boyanmış yüzü nefretle çarpıldı. Haykırarak cime lanetler okurken tükürükleri fışkırıyor, güneşin ışıklarıyla pırıldıyordu. Jim sonra son bir metresini toprağın altına gömmediği fitilin üzerindeki alevin, Manatasel'in üzerinde durduğu kayalara doğru yaklaştığını gördü. Fitilin geride kalan yanan bölümleri kararmış ve kıvrılmıştı. Dişlerini sıkan Jim patlamayı bekledi. Hiçbir şey olmadı ve tam o sırada araba devrilerek barikatta büyük bir delik oluşturdu. Jim bulunduğu yerden savrulmuş, bedeninin yarısı arabanın altında kalmıştı. Saldıran savaşçılar zafer dolu bir çığlık atarak boşluktan içeri daldılar. ''Bu Lala!'' diye haykırıyorlardı, ''öldürün!'' Sonra Manatase'nin ayaklarının altındaki barut fıçısı infilak etti. Büyük bir taş ve toz bulutu ağaçların boyunu bile aşan bir yüksekliğe ulaştı. Patlama kraliçenin vücudunu üç parçaya ayırdı. Bacaklarından biri döne döne havaya yükseldi, hala gövdesine bağlı olan diğer bacağı ilerleyen savaşçıların üzerine uçtu ve hepsini kana buladı. Başıysa bir top güllesi gibi uçarak barikatları aştı ve gerideki boş alana düştü. Patlama devrilen arabanın üzerinden içeri doluşmaya çalışan savaşçıları da vurdu. Ağır yaralarla kaplı cesetleri daha önce ölen savaşçıların bedenleri üzerine yığıldı. Jim arabanın devrilen gövdesi sayesinde patlamanın şiddetinden etkilenmemişti. Sersemlemiş bir halde ayağa kalktı ve ilk işi Louisa'nın durumunu kontrol etmek oldu. Çoban çocukların yanında olan Louisa patlama yüzünden dizlerinin üzerine kapaklanmıştı ama iyiydi. Jim'i görünce kalkarak ona doğru koştu. ''Jim, yaralanmışsın!'' Jim bunun üzerine burnundan ağzına doğru sıcak bir şeylerin aktığını hissetti. Tuzlu ve metalimsi bir tadı vardı. Uçan bir kaya parçası burun kemerini sıyırıp geçmişti. Sadece bir çizik diyerek Louisa'yı bağrına bastı. ''Ama Tanrı'ya çok şükür ki sen yaralanmamışsın!'' Arabanın devrilmesiyle açılan boşluktan patlamanın sonucu olan yıkıma baktılar. Üst üste yatan Nguni'ler bel hizasına dek yükselen bir yığın oluşturmuştu. Manatase'nin kalan askerleri arkalarına bile bakmadan tepenin ötesine doğru kaçıyordu. Pek çoğu kalkanını ve silahını bir kenara fırlatmıştı. Gördükleri olağanüstü olay onları ölümüne korkutmuş, akılları başlarından gitmişti. ''Büyücüler ölümsüz! Manatase öldü! Büyücülerin yıldırımı onu öldürdü. Büyük kara inek büyücülere kurban oldu. Kaçın, gücümüz onlara yetmez. Bunlar insan değil, timsahların hayaleti.'' Jim adamlarına baktı. Ufaklık bitkince bir yere dayanmış kaçan düşmana bakıyordu. Diğer adamlar tüfekleri hala ellerinde olduğu halde yere çökmüştü. Bazıları dua ediyordu. Bitkin düşmeyen sadece bak kattı. Arabalardan birinin üzerine tırmanmış kaçan düşmana küfürler yağdırıyordu. ''Tohumlarına işediğim kafaları kopasıca herifler, oğulları iki kafayla doğasıcalar, karılarınızın sakalı çıksın, karıncalar yumurtalıklarınızı kemirsin.'' ''Küçük şeytan onlara ne diyor?'' diye sordu Louisa. ''Onlara ömür boyu mutluluk dileyerek veda ediyor.'' dedi Jim ve Louisa'nın kahkahasını duyunca içi enerjiyle doldu. ''Atlara!'' diye bağırdı adamlarına. ''Binin, bizim sıramız geldi.'' Üzerine çevrilen donuk bakışları görünce kulaklarının tüfek sesleri yüzünden ağır işittiğini ve onu duymadıklarını düşündü. ''Haydi!'' dedi Louisa'ya. ''Öncülük etmemiz gerekiyor.'' Atların yanına koştular. Arabanın üzerinden yere atlayan bakkat peşlerinden gitti. Atlar önceden eğerlenmişti. Hepsi bu an için bekletiliyordu. Jim ile Louisa atlarına binerken diğerleri koşarak geldi. Manatase'nin kafasını alan bakkat bir assegai'nin ucuna geçirmişti. Havaya kaldırdığı silahın ucundaki kafanın korkunç bir görüntüsü vardı. Gözlerinin biri kapalıydı ve açık olan gözünün de beyazı görünüyordu. Mor dili ağzının kenarından sarkıyordu. Tüfeklerini de alan atlılar Nguni'lerin barikatta açtığı boşluktan dışarı çıktılar. Omuzlarına kurşun kemerlerini geçirmişler, barutluklarını eğer kayışına bağlamışlardı. Hemen arkalarından yedeklerinde barut fıçıları, saçma torbaları ve su şişeleri taşıyan birer at çeken çoban çocuklar geliyordu. ''Bir arada kalın!'' diye uyardı Jim onları. ''Birbirinizden ayrılmayın. Nguni'ler köşeye sıkıştırılmış çakallar kadar tehlikeli olabilir.'' Cesetleri ve kalkanları nalları altında ezerek açık araziye vardılar. Jim tekrar seslendi. ''Yavaş, önümüzde uzun saatler var. Atların gücünü hemen tüketmeyelim.'' Yan yana sıralanarak tepeyi aştılar ve kısa bir süre sonra tüfekleri gürlemeye başladı. Kaçan Nguni'leri yakalamışlardı. Savaşçıların çoğu silahlarını atmış, başlığını kaybetmişti. Nal seslerinin yaklaştığını duyunca güçleri el verdiğince koşmaya devam ettiler. Daha fazla ilerleyemeyecek hale gelince diz çöküp çaresizce beklemeye başladılar. Yapamam dedi Louisa Jim'e umutsuzca. Yapmazsan yarın dönüp onlar seni öldürecek diye uyardı Jim. Ufaklıkla adamları avın tadını çıkarıyordu. Çoban çocuklar barutluklarını tekrar dolduruyor, saçma torbalarını değiştiriyordu. Manata senin başını havada sallayan bakkat atını bir başka savaşçı grubuna doğru sürerken heyecanla bağırıyordu. Kana susamış ifrit diye mırıldandı Louisa küçük adamın arkasından giderken. Kraliçelerinin kafasını gören Nuguniler umutsuzca feryat ederek kendilerini yere attılar ve teslim oldular. Önlerinde bir dizi alçak tepe vardı ve kalan savaşçılar da onlara doğru koşuyordu. Jim adamlarının hızlarını arttırmasına izin vermiyordu. Sabit hızla tepeye doğru ilerlerken tüfek sesleri de azalmıştı. Tepenin üzerinde dizginleri çekip altlarındaki geniş vadiye baktılar. Vadinin içinden bir başka nehir geçiyordu. Nehrin iki yanında ulu ağaçlar göğe yükseliyor, hemen dışlarındaki yemyeşil otlara kaplı düzlükler tepelere doğru uzanıyordu. Hava geniş kampta yakılmış ateşlerden yükselen mavi dumanla dolmuştu. Sazlardan yapılmış yüzlerce küçük kulübe ordu intizamıyla düzlükte dizilmişti. Hepsi boştu. Savaşçıların geri kalanı kaçmıştı. Küçük ordunun son bölümü de vadinin diğer yamacında gözden kaybolmak üzereydi. ''Manata senin kampı!'' diye bağırdı Louisa. ''Bize saldırmadan önce burada toplanmışlar.'' ''Ve tüm kutsal varlıklar aşkına, işte sürüler de burada!'' diye işaret etti Jim. Nehrin her iki tarafındaki ağaçların altı ve yeşil düzlükler kümelenmiş sığırlarla doluydu. Manata senin hazinesi, kabilesinin tüm varlığı. Tek yapmamız gereken vadiye inip onları toparlamak. Hayvanlara bakan Jim'in gözleri parlıyordu. Her sürü aynı renkteki sığırlardan oluşuyordu. Siyahlar kahverengilerin biraz uzağında, benekliler de nehrin diğer yakasındaydı. Ne kadar da çoklar diyerek başını iki yana salladı Louisa. Bu büyüklükte bir sürüyü idare edemeyiz. Sevgili kirpiciğim, insanın asla yeterince sahip olamadığı şeyler vardır. Aşk, para ve sığırlar bunların birkaçıdır. Üzengiler üzerinde ayağa kalkarak dürbününü sürülere ve kaçmakta olan son savaşçı grubuna çevirdi. Sonra indirdi. Nguniler bozguna uğradı. Takibi bırakıp ganimetleri sayabiliriz. Ölü Nguniler araziye saçılmıştı. Ama parmağını tüfeğin kilidine sıkıştırıp ilk eklemini kaybeden küçük İzeze haricinde Jim'in adamlarının burnu bile kanamamıştı. Louisa çocuğun yarasına pansuman yapmış, Jim de ona artık bir gazi olduğunu söylemişti. İzeze bandajlı parmağını gururla kaldırıyor ve herkese gösteriyordu. Jim ele geçirdikleri sürülerin arasında atıyla ilerlerken deneyimli bir hayvan bakıcısı olarak hayvanlara değer biçiyordu. Sığırların hepsi besili ve güçlüydü. Tümü de evcildi ve Jim aralarında dolaşırken hiçbir korku belirtisi göstermemişlerdi. Her biri çok iyi durumdaydı. Derileri parlak, vücutları yağlı ve çok sağlıklıydılar. Jim ilk incelemesinde hiçbir hastalığa rastlamadı. Ama hayvanların üzerlerindeki izlerden daha önce başka hastalıklar atlatmış olduklarını anladı. ''Bunlar Avrupa'dan getirilen bütün hayvanlardan daha değerli.'' dedi Louisa'ya. ''Afrika'daki hastalıklara karşı bağışıklıkları var. Ben de Guniler tarafından özenle bakılmışlar.'' Tekvaner'in dediğine göre sığırlarını öz evlatlarından bile fazla seviyorlarmış. Zama diğer atlılardan ayrılıp terk edilmiş kulübelere doğru ilerledi ve sonra aniden dört nala geri döndü. Heyecandan konuşamıyordu. Jim'e kendisiyle gelmesini işaret etti. Taze dallardan yapılmış kulübelerin yanına varınca atlarından inip birinin içine girdiler ve solukları kesilerek baka kaldılar. Manatase'nin hazine deposuna girmişlerdi. Fil dişi yığınları bir insanın yetişebileceği noktaya kadar yükseliyordu. Dişler uzunluklarına ve kalınlıklarına göre gruplara ayrılmıştı. Sonra kendi içlerinde sığırların taşıyabileceği başka küçük gruplar halinde iplerle bağlanmışlardı. Bazıları çok büyüktü ama Jim hiçbirinin avladığı filin dişleri kadar büyük olmadığını gördü. Ufaklıkla diğer sürücüler atların eğerlerini çıkarıp yorgun hayvanları nehir boyuna su içmeye götürdüler. Jim ile Louisa da o arada fil dişleri arasında geziniyordu. Jim'in suratındaki ifadeye bakan Louisa, Noel sabahı hediyelere boğulmuş küçük bir çocuğa benziyor diye düşündü. Jim sonra gelerek elini tuttu. Louisa Loewen dedi büyük bir resmiyetle, nihayet zengin bir adam oldum. Evet, Louisa gülümsememeye çalışıyordu. Farkındayım ama buna rağmen çok da sevimlisin. Bunu fark ettiğine sevindim. Bu konuda fikir birliğine vardığımıza göre benimle evlenip bana ait olan her şeyi paylaşır mısın? Louisa'nın gülümsemesi yüzünde dondu. "Ah Jim!" diye fısıldadı. Sonra çarpışmanın ve ardından gelen kovalamacanın da etkisiyle kendini daha fazla tutamayarak ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarını kaplayan toz ve is tabakasının üzerinde yollar açıyordu. "Evet Jim, hiçbir şey beni karın olmaktan daha mutlu edemez." Jim ona sıkıca sarıldı. "O halde bu hayatımın en mutlu günü." Onu tüm sevgisiyle öptü. "Gözyaşlarını sil kirpicik, bu sene olmasa da önümüzdeki sene bir yerlerden bir rahip bulacağımızdan eminim." Bir kolu Louisa'nın omzunda, diğer eli fil dişi yığınının üzerindeyken yeni sahip olduğu vadinin yarısını dolduran sürülere baktı. Sonra zenginlerin tarihi kadar eski ikilemine düştü ve yüzündeki ifade yavaşça değişti. Afrika'daki her insan ve vahşi hayvan bu zenginlikleri ellerinden almaya çalışırken onları nasıl koruyacaklardı? Jim ele geçirdiği hazinelerden ancak gün batımında ayrılabildi. Zama ve adamlarının yarısını ganimetlerin başında nöbetçi bırakarak kampa döndüler. Olağanüstü parlaklıktaki yıldızların ışığı önlerini aydınlatıyordu. Nguni'lerin cesetlerinin arasından geçerlerken sırtlanlar ve çakallar önlerinden kaçıştı. Kamp tam görüş alanlarına girmeden önce atların dizginlerini aniden çektiler ve gökyüzüne şaşkınca baka kaldılar. Doğu ufkundan gizemli bir ışıltı yükselmiş ve dünyayı birbirlerinin şaşkın yüzlerini seçebilecekleri kadar aydınlatmıştı. Sanki güneş yanlış taraftan doğuyordu. Dev gibi bir ateş topu ufuktan yükselerek gökyüzünde sessizce ilerledi. Çoban çocuklardan bazıları korkuyla inleyerek battaniyelerini başlarına çektiler. "Sadece kayan bir yıldız." Jim güven vermek için uzanıp Louisa'nın elini tuttu ve sıktı. "Afrika semalarında sıkça görülürler. Bu sadece diğerlerinden biraz daha büyüktü." "Bu Manatase'nin ruhu," diye bağırdı ufaklık. Gölgeler diyarına yaptığı yolculuğa başladı. "Kralların ölümü," diye sızlandı Bakkat. "Kabilelerin yıkımı, savaş ve ölüm." "Alametlerin en kötüsü," diye başını iki yana salladı Zama. "Sizi medenileştirdiğimi sanıyordum," diyerek güldücüm. "Ama hala batıl inançlara sahip vahşilersiniz." Dev ateş topu peşinde ışıltılı bir iz bırakarak batıya doğru indi ve ufkun ötesinde kayboldu. O gecenin geri kalanında ve sonraki pek çok gece boyunca gökyüzünü aydınlatmaya devam etti. Hayaletimsi aydınlıkta kampa vardılar. Elinde mızrağıyla Tegvane ile güzel torununu cingöz birer nöbetçi köpek gibi kampı korur buldular. Oldukça yorgun olmalarına rağmen Jim kamp ahalisini şafaktan önce uyandırdı. Öküzleri bağlayarak devrik arabayı tekerleklerinin üzerine kaldırdılar. Arabada çok az hasar vardı. Dağılan eşyaları tekrar üzerine yüklediler. Jim çarpışma alanını bir an önce terk etmeleri gerektiğini biliyordu. Cesetler güneşin kızgın ışıkları altında çok geçmeden çürüyecek ve etraflarına hastalık saçacaktı. Adamlar emirleri doğrultusunda öküzleri arabalara koştular ve sürücüler ufaklığın önderliğinde kafileyi açık düzlüğe çıkardı. O gece terk edilmiş Nguni kulübelerinin arasında kamp kurdular. Arabalarla çevreledikleri fil dişleri güvendeydi. Jim ertesi sabah kahvaltıdan sonra bütün adamlarını topladı. Onlara planlarını anlatmak ve bir sonraki duraklarının neresi olacağını söylemek istiyordu. Önce Tegvane'ye Ngunilerin yolculuk sırasında fil dişlerini sığırlara nasıl yüklediklerini açıklamasını istedi. Hayvanların üzerine fil dişlerini nasıl yerleştirip sağlamlaştırdıklarını anlat diye emretti. Onu bilemiyorum dedi Tegvane. İlerleyişlerini sadece uzaktan gördüm. Ufaklık bir çaresini bulabilir dedicim. Ama sığırların alışık olduğu yöntemi kullansak daha iyi olurdu. Sonra küçük çobanlara döndü. Siz erkekler, kendilerine erkek denmesinden çok hoşlanıyorlardı ve barikatlarda hepsi birer erkek olduğunu ispat etmişti zaten. Siz erkekler bu kadar büyük bir süreyle başa çıkabilecek misiniz? Tüm vadiyi kaplayan kocaman sürüyü şöyle bir düşündüler. O kadar da çok değiller dedi sözcüler olan en büyükleri. Bundan daha büyük bir sürüyü bile güdebiliriz dedi bir başkası. Ngunileri savaşta yendik dedi İzeze tiz bir sesle. İçlerinde en küçüğü oydu. Ve sesi henüz kalınlaşmamıştı. Sığırlarını ve ele geçirdiğimize kadınlarını da halledebiliriz. Bence İzeze dedicim küçük biri anlamına gelen ismi çocuğa o vermişti. Ne kırbacın ne de ıslığın bu dediklerini yapmaya yetmeyebilir. Diğer çocuklar kahkahalara boğuldu. Göstersene diye bağırarak onu yakalamaya çalıştılar. Ama İzeze ismini aldı böcek gibi hızlı ve çevikti. Bize Nguni kadınlarını dehşete düşürecek silahını göster. İzeze itibarını korumaya çalışarak peştemalını sıkıca yakaladı ve arkadaşlarından kaçtı. Yatmadan önce kamp alanını son bir kez kontrol ederlerken sorunumuzun çözümünü hala bulmuş değiliz dedi Jim Louisa'ya. Nguni birlikleri dağılmış, sağ kalanlar da kaçmıştı. Ama Jim hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyordu. Nöbetçiler gece boyu kampı gözetti. Yüce Tanrım diye bağırdı Jim sabahın ilk ışıkları kuvvetlenirken. Geri dönmüşler. Louisa'nın kolunu tuttu ve barikatların ötesinde tüfek menzilinin hemen dışında sıralanmış olan gölgeler içindeki figürleri gösterdi. Kim bunlar diye fısıldadı Louisa ama aslında cevabı biliyordu. Nguni'lerden başka kim olabilir? Savaşın ve ölümlerin artık sona erdiğini sanıyordum. Tanrı biliyor ya, yeterinden fazlasını yaşadık. Yakında öğreniriz diyen Jim Tegvani'yi çağırdı. Onlara seslen diye emretti yaşlı adama. Manatase'ye yaptığım gibi onlara da yıldırımlar göndereceğimi söyle. Tegvani bir arabanın üzerine titrekçe tırmandı ve adamlara seslendi. Nguni'lerden biri ona cevap verdi ve böylece karşılıklı bağırışlar başladı. Ne istiyorlarmış diye sabırsızca sordu Jim. Kraliçelerinin öldüğünü ve ordularının dağıldığını bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar dedi Tegvani. Assegai'nin ucundaki kafasını ve gece gölgeler diyarına uçan kızgın ruhunu görmüşler. O halde ne istiyorlar? Yıldırımıyla kraliçelerini öldüren büyücüyle konuşmak istiyorlar. Bir görüşme talebi diye açıkladı Jim Louisa'ya. Görünüşe bakılırsa bunlar çarpışmadan sağ kurtulanlardan bir bölümü. Konuş onlarla Jim dedi Louisa. Belki daha fazla kan dökülmesini önleyebilirsin. Her şey kan dökülmesinden iyidir. Jim tekrar Tegvani'ye döndü. İndunalarına, liderlerine tek başına ve silahsız olarak buraya gelmesini söyle. Ona bir zarar vermeyeceğim. Adam başlıksız ve silahsız olarak geldi. Üzerinde sadece deri bir etek vardı. Çikolata renginde geniş bir yüzü olan atletik yapılı orta yaşlı bir adamdı. Arabaların arasındaki korunaklı bölgeye girer girmez Jim'i tanıdı. Onu çarpışma alanında görmüş olmalıydı. Hemen saygı göstergesi olarak bir dizinin üzerine çöktü ve ellerini kavuşturarak övgüler yağdırmaya başladı. Savaşçıların en güçlüsü, büyük suların ötesinden gelen yenilmez büyücü, orduları yok eden fırtına, Manatase'nin celladı. Onu selamladığımı ve yaklaşabileceğini söyle diye buyurdu Jim. Görüşmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış, mağrur bir tavır takınmıştı. Induna emekleyerek yanına geldi. Jim'in sağ ayağını alarak neredeyse yere değen başının üzerine koydu. Şaşıran Jim neredeyse dengesini kaybedecekti ama kendini çabucak toparladı. Büyük beyaz erkek fil diye devam etti Induna. Yaşı az ama gücü ve bilgeliği fazla olan savaşçı, bana merhamet et. Jim babasıyla amcasından kendini idare edecek kadar Afrika protokolü öğrenmişti. Değersiz hayatım benimdir dedi. İster alırım ister bağışlarım. Neden seni de Manatase'ye yaptığım gibi öldürmeyeyim? Ben anası babası olmayan bir çocuğum, bir öksüzüm. Siz de evlatlarımı benden aldınız. Neden bahsediyor bu diye sordu Jim sinirlenerek. Biz çocuk falan öldürmedik. Induna sesinin tonunu duymuş ve onu kızdırdığını anlamıştı. Yüzünü toprağa yapıştırdı. Tegvani'nin sorularını cevaplarken sesi toz yüzünden boğuklaşmıştı. Jim bu fırsattan istifade ederek ayağını adamın başından çekti. Tek ayak üzerinde durmak rahatsız edici ve biraz da gülünçtü. Sonunda Tegvani tekrar ona döndü. Bu adam Manatase'nin sığır sürüsünün baş bakıcısıymış. Sığırları evlatları gibi görüyor. Onu öldürmen veya sürünün bakıcılığını yapma onurunu vermen için sana yalvarıyor. Jim adama şaşkınca baka kaldı. Baş bakıcım olarak emrim altında çalışmak mı istiyor? Çocukluğundan beri sığırlarla birlikte yaşıyormuş. Her bir hayvanı tanıyor, ismini biliyor. Her birinin yaşını ve karakterini biliyor. Sürüde baş gösterebilecek tüm hastalıkların çaresini de biliyormuş. Assegai'si ile sığırlara saldıran 5 aslan öldürmüş. Başka ne vardı? Tegvani soluklanmak için durdu. Yeter, Jim onu durdurdu. Söylediklerine inanıyorum ama ya diğerleri? Arabaların ötesinde bekleyen adamları işaret etti. Onlar kimmiş? Çobanları, onlar da bu adam gibi çocukluklarından beri sığırlarla iç içeymiş. Sığırlar olmadan hayatlarının bir amacı yokmuş. Onlar da mı kendilerini sunuyor? Jim şansına inanamıyordu. Her biri emrin altına girmek istiyor. Benden ne bekliyorlar? Görevlerini yerine getirmez veya en ufak bir hata yaparlarsa onları öldürmeni bekliyorlar dedi Tegvani. Manatase öyle yaparmış. Kastettiğim o değil de dedi Jim İngilizce. Tegvani'nin kafası karışmış bir şekilde baktığını görünce hemen devam etti. Yaptıkları işin karşılığında ne bekliyorlar? Hoşnutluğunun ışığını dedi Tegvani tıpkı benim gibi. Jim düşünceli bir edayla kulağını çekiştirdi. Talebinin reddedileceğinden ve kafasının ölen kraliçesi gibi koparılacağından korkan Induna yüzünü yerden kaldırıp endişeyle beyaz büyücüye baktı. Jim Induna'yı ve sayıları 50-60'ı bulan diğer Nguni'leri sayısı hali hazırda fazla olan adamlarının arasına katmanın maliyetini hesaplıyordu. Görünüşe bakılırsa fazladan harcama gerekmeyecekti. Zira Tegvani'nin söylediğine göre bu adamlar sığırların kanı ve sütüyle besleniyordu. Av etlerinden de yiyebilirlerdi. Adamlardan olağanüstü bir sadakat ve adanmışlık göreceğini biliyordu. Bunlar iş bilir hayvan bakıcıları ve korkusuz mızrakçılardı. Kendine ait bir savaşçı kabilesi olabilirdi. Hotanto silahşörler ve Nguni mızrakçılarla bu vahşi topraklarda hiç kimseden çekinmesine gerek kalmazdı. Bir kral olurdu. ''Bu adamın ismi nedir?'' diye sordu Tekvani'ye. ''İnkunzi, çünkü kraliyet bakıcılarının en güçlüsüymüş. İnkunzi'ye taleplerini kabul ettiğimi, adamlarının ve kendisinin artık emrimde olduğunu söyle. Hayatları benim elimde.'' ''Bayate!'' diye coşkuyla aykırdı bunu duyan İnkunzi. ''Sen benim efendim ve güneşimsin.'' Jim'in sağ ayağını başının üzerine bir kez daha koydu ve bunu gören diğerleri taleplerinin kabul edildiğini anladı. Ayağa kalkıp assegayileriyle kalkanlarına vurdular ve hep bir ağızdan bağırdılar. ''Bayate, emrindeyiz, sen bizim güneşimizsin.'' ''Onlara güneşin insanı ısıttığını, benimse onları yakarak öldürebileceğimi söyle.'' diye ciddi bir ifadeyle uyardı Jim. Sonra Luisa'ya dönerek olan biteni açıkladı. Luisa daha birkaç gün önce ölüm çığlıkları atarak onlara saldıran korkunç savaşçılara baktı. ''Onlara güvenebilir miyiz Jim? Silahlarını almamız gerekmez mi?'' ''Bu insanların törelerini biliyorum. Bağlılık yemini ettikten sonra onlara hayatımı emanet edecek kadar güvenebilirim.'' ''Ve benim hayatımı?''
30. Ayrımın sonu. Sayfa 308.